Ayrım 27, sayfa 500. Öğrendikçe, izledikçe pekişen bir yargı, gizli servislerde olasılıklar bitmez. Tasfiye sahneleri. Bir başka sahne. Raporun patlamasından ve bilinen gelişmelerden sonra Hiram Abbas emekliye ayrılacağını bildiriyor. Eymür Başbakanlık Müsteşarı'nın yanında. Ahmet Selçuk Eymür'e başka bakanlıklarda görevler seçmesini ve devlet hayatından ayrılmamasını söylüyor. Eymür direniyor. O zaman Selçuk, anlıyorum, MİT'ten ayrılırsan tabanca da taşıyamayacaksın diyor. Eymür ise MİT'ten başka yerde çalışamayacağını söylüyor. Müsteşar Ündül ise Abbas'ın emeklilik dilekçesini hemen işleme koyuyor. Eymür'ünkine gelince bu çocuğa ne oluyor diye hayretini gizlemiyor. Eymür emekli olmuyor, MİT Araştırma Kurulu üyeliğine, yani kızağa alınıyor. Tasfiye sınırlı tutulacaktı. Birden Başbakanlık Müsteşarı'ndan Başbakanlığın isteği geliyor. Gidecekler şunlar. İç İstihbarat Başkanı Emre Tanyar, Kontrkomünizm Daire Başkanı Miktat Albay, sonradan Adana'ya atanıyor. Havaalanındaki Kaya Ülgen, Eymür Abbas ekibinden sayılıyor. Hiram Abbas, Mehmet Eymür ve yardımcısı Korkut Eken, güvenlikten memur İbrahim ve bir kişi daha. Korkut Eken, Özel Harp Dairesi'nden alınmış, komando eğitimi görmüş. Ermenilere karşı hareketler yapacak timde, MİT'te görev alıyor. Bir iki yerde de başarılı operasyonlar yapıyor. Sabotaj uzmanı, 2 yıl polisleri eğitmiş. Hükümette ayılma. MİT'le ilgili araştırma önergesini 8 Mart 1988 reddettirecek gerekçeleri sıralamakla görevlendirilen Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın meclis kürsüsünden söyledikleri ilginçti ve gizli servis konusunda Özal'ın görüşlerini yansıtıyordu. Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canber ve arkadaşlarının 16 Şubat 1988 tarihli meclis araştırma önergesini Sayın Başbakanımız adına cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. Konuya geçmeden önce görüşmelere mesnet teşkil etmesi bakımından 2937 sayılı MİT yasasının 4. ve 7. maddelerini hatırlatmakta yarar görüyorum. Bu maddeleri aynen okuyorum. Madde 4. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görevleri şunlardır. A. Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bütünlüğüne, varlığına, bağımsızlığına, güvenliğine, anayasal düzenine ve milli gücünü meydana getiren bütün unsurlarına karşı, içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında milli güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmak ve bu istihbaratı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MGK Genel Sekreteri ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak. B. Devletin milli güvenlik siyaseti ile ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, MGK Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak. C. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat faaliyetlerinin yönlendirilmesi için MGK ve Başbakan'a tekliflerde bulunmak. D. Kamu kurum ve kuruluşlarının istihbarat ve istihbarata karşı koymak faaliyetlerine teknik konularda müşavirlik yapmak ve koordinasyonun sağlanmasında yardımcı olmak. E. Genelkurmay Başkanlığınca silahlı kuvvetler için lüzum görülecek haber ve istihbaratı yapılacak protokole göre Genelkurmay Başkanlığına ulaştırmak. F. MGK'da belirlenecek diğer görevleri yapmak. G. İstihbarata karşı koymak. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez. Milli İstihbarat Teşkilatı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları başbakanca onaylanacak bir yönetmelikle belirlenir. Madde 7. MİT Müsteşarı 4. maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden başbakana karşı sorumlu olup, başbakanın dışında herhangi bir kişi veya makama karşı sorumlu tutulamaz. Bu maddelerden açıkça görüldüğü üzere Milli İstihbarat Teşkilatımız devletimizin varlığı için son derece önemli ve değerli bir kuruluşumuzdur. Yalnız başbakana bağlı ve ona karşı sorumludur. Devlet güvenliği ile ilgili her hususta istihbarat yapar. Bu amaç dışında görev yapması söz konusu olamaz. Şimdi de müsaade ederseniz önergeye geçmek istiyorum. Önergede MİT raporu olarak ifade edilen ve gazetelerde kısmen yayımlandığı belirtilen metnin MİT bünyesinde yapılmış bir ön çalışma ile ilgili olabileceği düşünülmektedir. Sözünü ettiğimiz ön çalışma gerekli işlem ve kademelerden geçerek bir resmi MİT raporu hüviyetini kazanmamıştır. Bu bir MİT görevlisinin ön çalışmasıdır. Bu çalışma kuruluş bünyesinde incelenmemiş, kontrol edilmemiş, değerlendirilmemiş ve gerekli mercilerden geçmemiştir. Teknik tabiriyle bir ön dökümandır, bir etüttür. Bu sebeple de metin bir resmi MİT raporu hüviyetinde ve değerinde değildir. Bu tip çalışmalar kurulun bünyesinde kalmak şartıyla her zaman ve göreviyle ilgili her konuda yapılır. Böyle çalışmalar yapılmasına yasal bir engel yoktur. Anarşist ve bölücülerin kaçakçılarla dayanışma ve işbirliği içine girdikleri ve büyük ölçüde mali destek sağladıkları görüşünden hareketle 1982'de zamanın idaresi MİT bünyesinde bir kaçakçılık şubesi kurmuştur. Sözü edilen metin bazı dokümanlardan ve MİT'teki arşiv bilgilerinden yararlanılarak hazırlanmış, resmiyet kazanmamış, gizli istihbarat bilgilerini ihtiva eden bir çalışmadır. Bu çalışmanın yapılması için MİT dışından bir istek ve emir söz konusu değildir. MİT raporu hüviyetini kazanmadan dışarıya sızdırılmıştır. Sızdırma fiili teşkilat yasasına göre suçtur. Bu olayda öncelikle üzerinde durulacak husus budur. Sızdırmanın neden, nasıl ve ne amaçla yapıldığı tahkikatın sonunda açıklığa kavuşacaktır. Tahkikat devam etmektedir. Sızdırmanın fail ve müsebbipleri belli olduğunda haklarında gerekli kanuni işlemlerin yapılacağı aşikardır. Bu tip teşkilatlarda gizliliğin hayati önemi vardır. Yasalar da bu maksada göre düzenlenmiştir. Bununla beraber bütün ülkelerde böyle olaylara rastlanmaktadır. Bizde tekerrürüne mani olmak için ek bir takım tedbirlerin alınacağı tabidir. Sayın Cumhurbaşkanlığı makamının açıklamaları da dahil bütün açıklamalarda resmi bir MİT raporunun olmadığı ifade edilmiştir ki bu doğrudur. Zira söz konusu metin baştan beri arz ettiğim gibi bir ön çalışmadır. Resmi raporla ön çalışma arasındaki fark göz önüne alındığında ilgili makamların beyanlarında bir çelişkiden bahsedilemez. Başta Cumhurbaşkanlığı makamı olmak üzere devletin yüce makamları hakkında ima yoluyla da olsa rencide edici ifadelerde bulunmanın doğru olmayacağına inanıyoruz. Böyle bir ön çalışmada neden bu vardı, neden şu yoktu gibi bir takım eksik ve fazlalar üzerine yorum yapmak gereksizdir. Hatta bu zorlamalarla bir takım siyasi sonuçlar çıkarmaya çalışmak yanlıştır. Bu durum karşısında MİT'in siyasi amaçlarla kullanıldığı, tarafsızlığını yitirmiş görüntüsü verdiği şeklindeki ifadeler boşlukta kalmaktadır. MİT tarihi boyunca devletimize kıymetli hizmetler yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Nadir olaylar ve münferit kusurlardan dolayı bütün bir müesseseyi rencide etmek doğru değildir. Tarafsız ve her zaman devletimizden yana olmuş böyle kuruluşlarımızın zedelenmesinden hepimiz zarar görürüz. Takdir edeceğiniz gibi metnin muhtevası ile ilgili bir değerlendirme veya yorum yapmamız mümkün değildir. Doğru da değildir. Devletin güvenliği açısından ilgili merciler kendilerine düşen görevi elbette yaparlar. Ayrıca kişilik hakları kanunlarımızın himayesi ve teminatı altındadır. Yukarıdan beri arz ve izah ettiğim gibi olay tamamen idari ve adli mercilerin yetki ve sorumluluklarına bırakılmıştır. Tahkikat devam etmektedir, olay siyasi araştırma mekanizmaları ile aydınlatılacak nitelikte ve özellikte değildir. Esasen bu safhada buna ihtiyaç da yoktur. Elbette neticeden Yüce Meclis'e bilgi arz edilecektir. Bu itibarla bir meclis araştırmasına gerek olmadığı kanaatimi saygıyla arz ederim. Ve araştırma önergesi reddedildi. Olayın araştırılması bir kez daha Özal'ın dilediği gibi kullanacağı olanaklara ve gerçekler servisin karanlık koridorlarına terk edildi. MİT'te köstebek. Gizli servislerde olasılıkları, varsayımları mantıksal açıklamalarla kucaklayan teoriler bitmez. Bitmeyecek. 17 Ocak 1989 gecesi televizyon haberlerini izleyenler, Necdet Uyrul'un Danıştay'da açtığı davanın sonucunu merakla beklerken, ara bir kararla Başbakanlık'taki soruşturmanın seyri hakkında bilgi edinilmesi kararıyla karşılaştılar. Ama Başbakanlık direniyordu. Rapor Eymür'ün kişisel çalışmasıydı. Tek başına herhangi bir resmi buyruk almadan yapılan bir çalışma, bir rapordu. Demek ki yapılan araştırmalar sonunda Başbakanlığın elinde, MİT'te artık Eymür'ü yalnız bırakan somut sonuçlar vardı. Tanrıların istediği kurban yakında açıklanacaktı. Zaten MİT'te bir köstebeğin varlığı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından 16 Mart 1988 günü İstanbul Harbiye Ordu Evi'nde gazetecilere açıklanıyordu. Evren Ordu Evi'nin 21. katında çayla başlayan gazeteciler toplantısında Erkan Gürvit'i savunma siperine çekerken MİT raporuyla ilgili görüşler sıralıyordu. Raporla ilgili mektubun muhtelif tarihlerde yollandığını tespit ettim. Önce bazı kişilere yollamışlar, bazı gazetelere teklif edilmiş. Oralarda diledikleri sonucu alamayınca eski Genelkurmay Başkanı Necdet Uruğ'a göndermişler. İşin kokusu o zaman çıktı. Bana gelen ilk mektup 1,5 sayfalıktı. Baş tarafına Uruğ'la ilgili kısmı iliştirmişlerdi. Daha sonra eski MİT ileri gelenlerinden Nuri Gündeş tarafından bizim genel sekreterliğe elden teslim edilen 23 sayfalık raporu gördüm. MİT Başkanı Hayri Ündürpaşa'yı çağırdım, ona gösterdim. Çok hayret etti. Biz hazırlamadık dedi. Onun üzerine Uruğ'u aradım. Merak etmemesini, işin takipçisi olacağımı söyledim. Nuri Gündeş eski bir MİT'çi olarak MİT ağzıyla yazılmış diyordu. MİT başkanı kendilerinden çıkmadığında ısrar ediyordu. Ama 4-5 gün sonra geldi, maalesef bizde hazırlanmış dedi. Hazırlayanın da Mehmet Eymür olduğunu söyledi. Eymür başkana, siz bana bu tür bir hazırlık yap demiştiniz. Ben de arşivdeki bilgilerden derleme yaptım. Bir nüshada Erkan Gürvit'e verdim demiş. Bunun üzerine damadı Erkan Gürvit'le görüştüğünü belirten Evren, iki raporu karşılaştırdığını, kendisindekinin bazı satırlarının altının çizili olduğunu, oysa Gürvit'in elindeki raporda onun düştüğü notların olduğunu ve rapor alınca Eymür'ü çağırıp haşladım dediğini belirtti. Neden raporu bana vermedin şeklindeki sorusuna da damadının, başbakandan geçmemiş hatalarla doluydu ve ciddi değildi dediğini ama olaya üzüldüğünü söyledi. MİT müfettişlerinden sonra şimdi 3 müfettişin daha olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüklerini söyleyen Evren daha sonra şöyle konuştu. Kim emir vermiş? Dışarı nasıl sızdırılmış? Hala belli değil. Altında birçok oyun da yatıyor olabilir. Aslında MİT raporu haline de gelmemiş. Çünkü altında başkanın imzası yok. Nitekim MİT başkanının istifası da yalan. İmzasını da gayet basit bir dille yazılmış olan dilekçeye monte etmişler. Biz hep akıntıya kürek. MİT'in sivilleştirilmesine gelince İngiltere'de, Almanya'da ve sanırım Fransa'da bu tür örgütlerin başı askerdir. Asker hüviyeti daha fazla güven veriyor. Aksi halde iktidarın adamı olacağından kaygı duyuluyor. Bizde de Hamza Paşa Görgüç döneminde oldu. Paşa emekliydi, MİT'in başıydı. Cumhurbaşkanı aynı gün gazetecilere bir yerde yukarıdaki düşünceleri de söylüyordu. Bu tür örgütlerin başı askerdir. Olay bitiyordu. Biz neyin savaşımını yapıyorduk? Darbelerden siviller önce haber alsın, bunlar falan filandı. Haber vermeyeceklerini başka ülkeler mazeretiyle önümüze koyuyorlardı. Bir adamın çevresindeki öyküler sürer, sürecek. Mehmet Eymür Ocak 1989'da ABD'ye gitti. Kayınvalidesi kanserde ameliyat geçirmişti. Eşi oradaydı, onlarla buluştu. Bir süre geçti geçmedi Eymür'ün ABD'ye kaçtığı yazıldı. Olayların akışı öyle bir noktaya geliyordu ki uzun süre açıklamalarıyla verdiği bilgilerle kamuoyunda bir numaraya yerleşen Eymür'ün ülkeden kaçtığı ve hatta ABD'de iş arayacağı, aradığı söylentileri bile yayılmaya başladı. Gelenekleri bir yere bağlı bir gizli serviste oluşum yılları başlayınca hem ateş hem de ateşi karıştıran maşalar olacaktı. Başbakanlığın Ürü davasında savunduğu görüşe göre rapor hukuksal açıdan başbakanlığı ve başbakanı bağlamazdı. Köstebek en gizli bilgilerle güç işlerin içine sızabilen, kişi ise raporu hiç kimseden buyruk almadan Eymür kendi başına hazırlamışsa demek ki MİT'in arşivlerine girebilecek yetkideydi. En azından Eymür'e yetkisini aşarak gizli bilgilere el attığı, bu bilgileri kimseye sormadan rapora geçirdiği ve daha ötesi devletin önde gidenlerini kimi suçlamalarla birbirine kattığı için daha 8 Şubat 1988 günü soruşturma açılması gerekmez miydi? Kamuoyundaki yargılar henüz kesinlik boyutlarına ulaşmış değildi. Ancak başbakanlığın rapor patladığı gün yok demesinden sonra etüdün varlığını kabul etmesinden giderek çeşitli baskı gruplarının ağırlığıyla bir soruşturma kurulu oluşturmasından yola çıkılırsa yalnız Eymür'le değil topluca o sıradaki üst düzey yöneticilerinden de başlanması gerekiyordu. MİT'te bir kişinin yaptığı işlerden hem MİT yönetiminin hem de doğrudan bağlı olduğu başbakanlığın sorumluluk taşıması mantık gereğiydi. Ya başkalarının onuru? Danıştay'daki karardan önceki son duruşmada 17 Ocak 1989 günü Ürü'nün avukatı Zeki Güngör, bir MİT mensubu tarafından hazırlanan ve baştan sona çirkin iftiralarla dolu olan raporun MİT'in bir yüz karası olarak daima anılacağını söylüyordu. Ürü'nün amacının başbakanlığın MİT'in ve mensuplarının itibarları ile oynamak olmadığını anımsatıyor ve biz müvekkile yani Ürü'ye yapılan saldırıya olduğu kadar MİT'in itibarının düşürülmesine de üzüldük. Başbakanlık acilen önlem alarak MİT'in onurunu kurtarmalıdır diyordu. Avukatlar bir noktayı gözden kaçırıyorlardı. Eymür'ün yazdığı raporla ilk kez MİT kamuoyu önüne çıkıyordu. Üzerinde ilk kez ciddi ve haşin eleştiriler yapılabiliyordu. Daha önceki yıllarda MİT raporlarıyla kaç kişinin onuruyla hatta yaşamıyla oynandığı gerçeğini acaba Ürü'nün avukatları neden unutuyorlardı? MGK Genel Sekreterliği ve Genelkurmay Başkanlığı yapan Necdet Ürü, vakti zamanında böyle olaylarla kişilerin mağdur olduklarını şimdi anımsıyor muydu? Doğru olan şuydu, MİT tartışmaya açılınca avukat Zeki Güngör'ün sözünü ettiği, MİT'in itibarı ilk kez tartışılıyordu. MİT'in kamuoyunda aldığı not, MİT'in onurunu ya başkalarının onuru kıracak boyuttaydı. Abbas ve ekibinin tasfiyesinden sonra tüm General Teoman Koman MİT müsteşarlığına getirilmişti. MİT'teki Koman dönemini gizli servisi izleyenler sükunet ve operasyonlardan elini çekme dönemi olarak niteliyorlardı. Bir başka gerçek şuydu. Başbakan Özal'ın MIT'i sivilleştirme amacı geniş bilgiye sahip olduğu son olayla artık tümüyle gündemden çıkarılmıştı. Özal öteki başbakanlar gibi oyunu yitirmişti. Bir başka bakış açısına göre askerler bir kez daha kazanmışlardı. Ürüğün avukatları MIT belge ve bilgilerinin gizli olduğunu, Ürüğ'a kadar bu gizliliğin korunduğunu öne sürüyor. Bu bilgi ve belgelerin gizli kalması kimsenin zararına yol açmaz. MIT bu tür çalışmalar neden yapar? Ancak bu bir MIT çalışmasıdır diye karşımıza çıkamaz diyorlardı. Demek ki Ürüğ da açığa çıktığında yatsınan kimi çalışmaların sürekli yapıldığını, kimi bilgi ve belgelerin günü gelince ya da bu amaçla kullanılmak üzere depo edildiğini kabul ediyordu. Gün ışığına çıkmadığı sürece idarenin yani başbakanlığın ve MIT'in sorumluluğunu gerektirecek bir durum söz konusu olamayacaktı, olamazdı. Başbakanlık avukatı Sabriye Köprülü ise söz konusu MIT çalışmasıyla başbakanlığın herhangi bir ilgisi bulunmadığını savunuyordu. Köprülü'ye göre Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez MIT teftişe tabi tutulmuştu. Bu teftiş de halen devam etmekteydi. Demek ki olayda başbakanlığın tek övüncü ilk kez soruşturma açtırmaktı. Oysa başbakanlığın MIT raporu ile herhangi bir ilgisi olmadığı savı, MIT'in başbakanlığa bağlılığını vurgulayan yasa kavramıyla hukuksal açıdan nasıl açıklanabilirdi? Ürüğün avukatları başbakanlıkça suçun Eymür'e yüklenmesi eğilimine karşı çıkıyorlardı. Bu durumda Eymür'ün o göreve atanması yolunda ağır bir hizmet kusuru ortaya çıkar. Ayrıca Eymür'ün MIT arşivine girme yetkisi olmadığı da başbakanlığın savunmasında ortaya çıkıyor. Bu durumda Eymür'ün arşive girmesi de ağır hizmet kusuru oluşturur. Unutmamak gerekiyordu. Eymür herhangi bir MIT elemanı değildi. Güvenlik ve kaçakçılık gibi doğrudan MIT müsteşarına bağlı bir dairenin sorumlu başıydı. Nitekim Danıştay Başsavcı Yardımcısı Ülkümen Osman Ağaoğlu da aynı kanıdaydı. Kaçakçılık olayları MIT'in görev alanına giriyor. Belirli bir yetki ve sorumluluk düzeyine ulaşmış bir kişinin hizmetin gerektirdiği araç ve gereçlerle böyle bir çalışmasını yetki verilmediği şeklinde savunmaya katılınamaz. Başsavcı yardımcısına göre MIT çalışmasına ilişkin gizliliğin korunamaması ve hizmetin gereklerine uymayan bir personelin görevde tutulması doğrudan hizmet kusuruydu. Gazeteci kulisinde kimi hukukçular tazminata hüküm giymesi halinde başbakanlığın bu tazminat miktarını eski MIT daire başkanı Eymür'den isteyebileceğini söylüyorlardı. Başbakanlık MIT'in resmi memuru Eymür'den tazminatı geri isteyecekti. Ürüğün Danıştay'a dava açması her açıdan yerinde bir davranış olmuştu. Hem kişisel onurunu korumuş hem de MIT raporuna başbakanlığın nasıl baktığını sergilemişti. Başbakanlıktaki soruşturma komisyonu çalışmasını bitirince daha kim bilir neler ortaya çıkacaktı. MIT raporunu kim en iyi biçimde değerlendirir? Savcılık MIT raporunu açıkladığı için 2000'e doğru dergisi aleyhine dava açtı. MIT belgelerini yayınlamak yasaktı, oysa daha sonraları birçok MIT raporu gazetelerde görülecekti. Büyük bir bunalıma yol açan MIT raporunun açıklanmasından sonraki olayları göz önünde tutarak raporu kim iyi değerlendirebilirdi? Mehmet Eymür bilgisayarın önüne geçti. Bir yanına MIT raporunu koydu, öteki tarafa raporun açıklanmasından sonra gazetelerde çıkan haberleri. Uzun bir döküm yaptı, bilgisayarın beynine geçirdi. Raporda adı geçenlerle ilgili gazete haberleri ve rapor ilginç bir değerlendirmeyi sergiliyordu. Eymür'ün bu çalışmasını gördüm, istedim. Bilgisayardan çıkan metni verdi. Nokta. 1950-1988 darbeler ve gizli servisler. Ve nokta. Oysa MIT olaylarına raporla gelişen son sürece gizli servislere içimizdeki CIA'ya nokta konması olanaksız. Öyküler sürecek, bilinenler ise yeni ayrıntılarla semirecek. Yatay istihbarat çalışması ve dikey istihbarat. MIT'teki sistem dikey. Komutanlardan aşağıya doğru, başımıza raporlarla inen, öyküler bitmez sürecek, CIA ile kucak kucağa dost hayatı sürdükçe, değişmez. CIA marifetlerine duyarlı olan kesimler 12 Eylül rejiminin başbakanı Bülent Ulusu'nun bir basın toplantısını anlattığı, memleket gerçeklerini bir yana bırakıyor, örneğin Cumhuriyet 17 Ekim 1982 pazar günü William Casey'yi büyük manşette veriyordu. William Casey ünlü CIA'nın başkanıydı çünkü. CIA başkanı Casey Ankara'ya uğramış resmi görüşmeler yapmıştı. Ulusu Casey ile neler konuşulduğunu açıklamıyordu. Her dost ve müttefik ülkeyle çeşitli konularda işbirliği söz konusudur. Haber alma ve istihbarat konusunda da işbirliği yapılması o tabidir. CIA başkanı ile konuşulan konular arasında nelerin olduğunu söylemem mümkün değil. Kamuoyuna açıklanması gereken konu olursa açıklarız. Görüşmelerdeki konuların devlet istihbaratı ile ilgili olduğu açıktır demekle yetiniyordu. 1980 yılında Ronald Reagan'ın seçim kampanyasını üstlenen ve 1981-87 yılları arasında CIA başkanlığı yapan Casey, sonradan kendi devrinin özgün tanımını yapacak olan Reagan yönetiminin dış politika emellerinin oluşumunda büyük rol oynamıştı. Washington'ın güç merkezleri çevresindeki manevralarla Casey'ye boş saha yaratılmış ve örgütün 40 yıllık geçmişinde Casey'in belki de en güçlü CIA başkanı olması sağlanmıştı. Aldığı güvenceye dayanarak rahatça başkanını ve ulusunu yeni ve hayli yaygın gizli ilişkilere ve örtülü savaşlara sokuverdi Casey. Reagan'la birlikte dünyaya yeniden biçim vermeye çalışan bir ikiliye dönüştüler. Gazeteci Bob Woodward, Nikaragualı konturlar, kontur gerilla, terörizm, İran ve Libya üzerinde Reagan CIA başkanı ikilisinin oynadığı kimi yerde cinayet, rüşvet, ihanetle örtülü oyunlarını anlatırken bir başka gerçekle ilişki kurmamıza yardım ediyordu. William Casey birkaç kez Orta Doğu'ya gelip gitmişti. Kuşku yok ki Ankara'ya böyle bir geziden dönerken uğramıştı. Eski Başbakan Ulusu'nun 17 Ekim 1982'deki sözleri böyle bir ziyaretten sonra kamuoyuna duyuruluyordu. Fakat o tarihte CIA'nın bilinen yöntemleriyle Türkiye'yi karıştıracak yeni planlara gereksinimi yoktu. Your boys have done it. CIA'nın darbe ile ilgili bu ünlü anlatımının Türkçesi, seninkiler nihayet yaptılardı. Askeri rejimin başkanı da artık dostlar arasında haber alma ve istihbarat konusunda işbirliğini açıktan söylüyordu. İran olayı patlak verdiğinde, İran'a Türkiye üzerinden gönderilen ABD silahlarının geçişi için CIA belgelerinde, Başbakanlık ofisinden yetkili biriyle konuşan CIA'nın Ankara istasyon şefinin aldığı başarılı sonuçtan söz edilmişti. CIA yine içimizdeydi. Bu kez ABD politikasına ve isteklerine uygun adımlar atan Türkiye'de bir dostun kazanacağı ve kazandığı başarılar belgelenecekti. Başbakan Turgut Özal'ın 1983'te iktidara geldikten bir süre sonra MIT'i daha güçlendirme planları hazırladığı anlaşılıyordu. Fakat bu güçlendirme hangi yönde olacaktı? Burası sezilebilirdi ancak hiçbir zaman belli olmadı. Bir gizli servisi Reagan gibi her türden politikalar oluşturmada birincil araç mı görüyordu? Yoksa gizli servisi demokratik bir yapıya mı kavuşturacaktı? Hiram Abbas'ı MIT'te ikinci adamlığa getirerek gizli örgüte bypass yapan bir başbakanın zamanı geldiğinde MIT'te bütün ipleri elinde tutmayı düşlediği de varsayılabilirdi. Başbakan Turgut Özal'ın yasayla genelkurmaya tam bağımlı hale gelen MIT'ten umudunu keserek bir özel MIT yaratmak istediği MIT raporundan çok önce yaygınlaşmıştı. Hatta o sıralarda Özal'la arasında su sızmayan eski Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman'ın bu işte görevlendirildiği öne sürülmüştü. Karaduman'ın eski MIT müsteşarı Fuat Doğu ile tanışıklığı vardı. Valiliği sırasında Adana'da görev yapan Doğu ile tanıştığı, görüştüğü söyleniyordu. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre Karaduman eski MIT müsteşarı ile görüşmüştü. Fakat aradığı özel bir MIT kurmak değildi, MIT'in yeniden nasıl organize edileceğini araştırıyordu. MIT raporunun günlük gürültüleri arasında 9 Haziran 1988 Perşembe günü Eymür'ün Türkiye'de MIT dışında istihbaratla uğraşan birimler olduğunu açıklaması özel MIT olasılığını yeniden gündeme getirdi. Oysa Eymür istihbaratla uğraşan başka birimlerden söz ederken Genelkurmay İstihbarat Dairesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nü amaçlıyor olabilirdi. Açıklanmadan önce raporun MIT dışındaki bu iki istihbarat biriminin elinde olduğu bilindiğine göre, Eymür'ün raporu kimin sızdırdığı yolundaki tartışmalara yeni boyut getirmek istediği varsayılabilirdi. Nitekim Temmuz 1988'de verdiği demeçlerden birinde Mehmet Eymür, "Raporun mahiyeti açıklanmadan evvel ordudan bir tepki olduğunu zannetmiyorum. Orduya karşı bir faaliyetmiş gibi düşünüldü sanıyorum," diyordu. Savunu cephesinden saldırı. 1989 yılı Ocak ayının son, Şubat ayının ilk günleri. Not defterimden. Gizlice tek başına gelen birine gafil avlanmak istemiyorsan kapının arkasına gizlenme. Yoksa bir daha dışarı çıkıp aydınlığa kavuşamazsın dedim. İlk başta kuşkuyla duraksadılar. Bu kez, kutuyu açıp neler var neler yok birlikte görsek daha iyi olacak dedim. Anlayışla karşıladılar.